Artisan Podcast.
Ben Levent Kurnaz.
Ben Erhan Aksoylu.
Bu podcast'ta bilimden politikaya, kültürden dedikoduya, çevre, iklim ve enerji konularını masaya yatıracağız.
Merhabalar. Yeni podcast'imiz Kurnaz Hoca ile beraber. Ben Erhan Aksoylu.
Hani hoca demeyecektik?
Tamam, hoca demeyecektik demeyelim. Kurnaz'la beraber bir podcast yapmaya karar verdik. Bu iklim değişikliği konusunda, iklim krizi konusunda.
Çevre, enerji, aklımıza ne gelirse.
Bunun arkasındaki politikalar, ondan sonra anekdotlar, hepsi dahil bir şekilde üstünden gitmeye karar verdik. Kurnaz iklim bilimci. Kurnaz, ne yapıyorsun iklimle ilgili? Sen onu bir anlatır mısın? Çok kısaca.
Valla bizim memlekette iklimi ciddi ciddi ana işi olarak gören çok az kişi var. Ondan dolayı da iklim konusunda her ne soru varsa kafamızda bunlara cevap bulmaya çalışıyoruz. Yani bir tarafta işte iklimin oluşturduğu göçlerden başlayalım, iklim değişikliğinin fındığa verdiği zarardan girelim. Antalya'da iklim çok değişip havalar çok ısındığı zaman insanların nasıl serinleyeceklerinden çıkalım. İklimle ilgili her şeyi yapıyoruz. Sadece iklimle de kalmayıp bütün geri kalan buna bağlı çevre problemlerini, gezegenin bütün dertlerini ve hani mümkünse de iklimle bağlantılı olarak enerji konusunu ele alıyoruz ve tabii en önemlisi de sürdürülebilirliği.
Bunlar aslında Kurnaz'ın yaptığı şeyler, iklimin tahmini, geleceğe dönük olarak simülasyonunu da içeriyor. Bu çok önemli bir şey. Mesela bir yatırım yapacaksınız, mesela rüzgar türbinleriyle ilgili. Bunun 10 sene boyunca rüzgar profillerinin nasıl değişeceğini
ya da değişip değişmeyeceğini
kestirmekten önümüzdeki yıl ceviz hasadı, acaba ceviz rekoltesi ne olacak bunun?
O zor. O biraz
o zor
meteorolojiye
ama
giriyor.
En azından o civardaki iklimin nereye doğru yön alabileceğini kestirebiliyor Kurnaz. Benim asıl yaptığım şey de bu iklim değişikliğini hangi teknolojileri seçerek bu noktaya geldik? Bundan sonraki noktada teknolojileri iklim nasıl şekillendirecek? Teknolojiler iklimi nasıl şekillendirecek? Bunların özellikle enerji ve yakıt konusunda bunların teknoloji seçimi ve teknolojilerin ekonomik fizibilitesi konusunda da ben çalışıyorum. Kurnaz'la birbirimizi tamamladığımızı hissettik. Biz podcast'imize Biz Kürek Çekelim De ismini koyduk. Bu ismi vermemizin şöyle bir bazı var.
Çünkü Erhan söyledi.
Çünkü Erhan söyledi değil. Başka şeyler de düşündük ama onlar satın alınmış. Ondan sonra bu orijinal, ilk düşündüğümüzdü. Buna geri döndük. Bunun bazı şu, yani iklim krizinin geldiği durum o kadar tehditkar bir seviyede ki boşa bile kürek çekiyor olsak kürek çekmemizin gerektiğine inandık.
Yani boşa kürek çekilmez hiçbir zaman. Yani kürek çektiğin zaman az çok mutlaka bir akıntıya karşı falan, yani oralara girmeyelim tabii ki.
Evet.
Ama yani akıntıya karşı da kürek çekmezsen akıntı seni alır götürür. En azından olduğun yerde kalırsın.
Evet. Biraz olduğumuz yerde kalalım ama ufak tefek ilerlemeler de sağlıyor.
İlerlesek iyi olur. Evet.
Evet. Bu iklim işiyle ilgili olarak en son COP29'daydı Kurnaz. COP29, ya ben sana şunu sormak istiyorum. Niye Azerbaycan seçildi?
Şimdi Azerbaycan'da şöyle bir şey var. Bunun temeli ta 92'de yapılan bir anlaşmaya dayanıyor. Yani bu COP dediğimiz şey taraflar konferansı.
Tabii.
Neyin taraflar konferansı? 1992'de bütün devletler toplanmışlar. 186 devlet mi, öyle bir şey. Ve hep bir arada bir iklim anlaşması yapalım demişler. Buna iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi diyoruz. Bunun taraflar konferansı, yani buna okey diyen ülkelerin her sene bir araya gelip ne yaptık, ne yapmalıyız konuştukları toplantı. Şimdi bu devlet büyükleri bir araya gelip konuştuklarında bunlar çok hoş insanlar hepsi. Ortada özellikle paylaşılması gereken pasta, para falan olmadığı zaman bunlar inanılmaz güzel anlaşabiliyorlar aralarında.
Süper.
Şimdi aynısı da Rio'da olmuş 92 yılında. Bunlar demişler ki kendi aralarında, çok iyi anlaştık. Bundan sonra bütün kararları oy birliğiyle verelim. Bu aldıkları birinci saçmalık.
Eyvah. İkincisi, diye bir şey yok abi zaten.
Dünyada yok ve olmaz zaten. Ama şimdi tabii bu konudaki her şeyi bilebilmek için bu oy birliği meselesi çok önemli. İkincisi de o iyi niyetli bir şey, çok kötü değil. Demişler ki bütün toplantılar hep aynı yerde olmasın. Biz dünyayı belirli bölgelere bölelim. O bölgelerde bir toplantı yapılsın. Şimdi bu toplantı, yani COP29, bunun yapılacağı yer Doğu Avrupa.
O bölgeye geldi sıra.
Evet, sıra Doğu Avrupa'da. Mesela gelecek sene Güney Amerika'nın senesi. Ondan sonraki de Batı Avrupa ve diğerleri diye bir grup. Şimdi bu biraz garip bu grup. Çünkü bunun içerisinde İngiltere'si, Almanya'sı, Hollanda'sı, İspanya'sı, biz ve Avustralya var.
Evet, o çok şimdi, ilginç.
Çünkü Avustralya ile Yeni Zelanda'yı başka bir yere katamıyorlar. Onun için
Okyanusya diye öğrendiğimiz şey.
Ha, şimdi yalnız gelelim 29'a. 29'da şey yaptılar. Kime karar vereceğiz? Uzun süre, yani neredeyse bir önceki toplantı Dubai'de bir karara varılamadı. Bunun arkasındaki temel problem de Avrupa Birliği Rusya'yı ve Belarus'u veto etti. Rusya da bütün Avrupa Birliği'ni, Ukrayna'yı ve Gürcistan'ı veto etti. Bu olunca ortada iki tane ülke kaldı. Azerbaycan'la Ermenistan. Bunlar da birbirlerini veto ettiler.
Ha, harika. Ama harika bir durum.
Çok karıştı. Ondan sonra bunlar barış görüşmeleri yapıyordu Ermenistan'la Azerbaycan, Cenevre'de. O noktada anladığım kadarıyla Ermenistan'ı bir kenara çekip dediler ki ya bu çok büyük bir toplantı ve sizin
altından
bunu
kalkamazsınız.
Düzenleyebilecek ne maddi ne de eğitimsel altyapınız var. Onun için biz gene 92'de imzalanmış olan biyoçeşitlilik sözleşmesi var. Onun da taraflar konferansı geliyor gene 2026'da. Biz size bu taraflar konferansını verelim.
O da büyük ama buna göre görecek
buna
küçük
göre
bir şey.
Buna göre becerebilecekleri evet. Bir şey. Ermenistan'da COP29'u yapsın. Sanıyorum bu konuda anlaşıldı. El sıkışında geçer sene.
Azerbaycan'da COP29'u yapsın.
Pardon, Azerbaycan'da COP29'u yapsın. Bunda anlaştılar. Ve dolayısıyla yani ya bu petrol ülkesine bu verilir mi? Tabii bana kalsa ben de vermem. Ama başka verecek ülke yoktu.
Açılış konuşmasında Aliyev'in petrol vurgusu biraz vurucu oldu.
Şimdi şöyle, bir takım gerçeklikleri kabullenip onlara göre yaşamazsak bu problemi çözmemize imkan yok.
Evet, doğru.
Yani Aliyev bu bize Allah'ın bir lütfudur. Hatta dedi ki ben 3 ay önce söylemiştim bunu. Ondan sonra bölük pörçük bir yerlerden bulup birleştirmeye çalıştılar. Hepsinin anlaması için baştan söyleyeyim. Petrol ve doğalgaz Allah'ın lütfudur bize. Bunu da sonuna kadar kullanacağız.
Sonuna kadar kullanacağız olmamış aslında.
Şimdi şöyle bir şey var. Bu adamın elinde kaynaklar var. Ha, bu kendi başına mı? Değil. Aynı kaynaklar Amerika Birleşik Devletleri'nde var. Dünyanın bir numaralı petrol ve doğalgaz üreticisi. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri.
Amerika Birleşik Devletleri'nden daha sonra Kanada'ya geçecek. Olduğu gibi orada da daha unconventional bir sürü petrol rezervi var aslında.
Şu anda Suudi Arabistan'da mesela önümüzdeki günlerde başlayacak. Gene 92'de yapılmış üçüncü bir anlaşma var. Çölleşmeyle mücadele sözleşmesi. Onun taraflar konferansı da Suudi Arabistan'da yapılıyor. Önümüzdeki günlerde. Şimdi yalnız Suudi Arabistan hani tartışmasız dev bir petrol ülkesi. Çünkü geri kalan bütün petrol üretim metotlarına bakacak olursak, yani bir varil petrol üretmek için kaç dolar para harcıyoruz? Esası bu.
Suudi Arabistan'da çok yüzeye yakın tabii.
Hayır, üstüne bir de aşağıda basınçla çıkıyor bu nesne.
Evet, evet.
Dolayısıyla Suudi Arabistan'da bildiğim kadarıyla 9 dolar bir petrol, bir varil petrolü üretmenin maliyeti.
Ben de 9-10 dolar derim, evet. Biliyorum.
Ama Amerika'ya gittiğimizde bu yaklaşık olarak 50 dolar civarını buluyor Amerika'daki yöntemlerle.
Yani bu fracking denen tam bildiğimiz rezerv tipi değil de iyice dağınık duran ve onu kimyasallarla çekip yüzeye doğru çıkartan sistemler daha da pahalı. Yani çünkü mesela petrol fiyatları aşağıya doğru düştüğü zaman Teksas'taki birçok kuyuyu kapatırlar.
Kapatıyorlar, evet.
Ondan sonra yukarıya çıktığı zaman tekrardan açarlar falan.
Aynı şey bakır için geçerli.
Tabii.
Bakırın fiyatı düşük olduğu zaman bazı yerlerde çıkartmayı bırakıyorlar. Maliyeti fazla çünkü.
Aynen. Ama yani bu sefer Trump'ın gelişinden sonra ikinci defa bu fracking'i destekleyecek gibi görünüyor. Evet, ve simülasyon da yapacak gibi görünüyor.
Ya şimdi Trump'ı zaten sonra bir ara ayrıca konuşuruz. Evet. Bir gelip otursun koltuğuna, tam neler yapacağını görelim. Ama hani iklim açısından bakıldığında Trump Amerika Birleşik Devletleri'ni en azından çok doğru yola itmeyecek. Çok önemli mi? Ben çok önemli olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü ekonomi.
Ben sana burada katılmıyorum. Çünkü zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump'ın ilk döneminde yaptıklarına bakınca Trump ilk dönemde yerleşik olan sisteme karşı çok bir cephe kazanamadı. Ama ikinci dönemde bu öğrendi. Yani öğrenme, learning curve denen bir şey varsa Trump çok hızlı öğreniyor. Trump'ın bu yeni kurduğu kabine de çok agresif bir kabine. Bilemiyorum, iklim değişikliğiyle ilgili de sürprizlerle gelebilir.
Ya şimdi iklim değişikliği
çünkü Amerikalı'nın oyuna oynuyor. Yani Amerikalı'nın oyuna oynadığı zaman bunun dünyanın çıkarıyla örtüşmesi durumu yüksek olasılıklı değil.
Sadece buradaki temel nokta şu: petrol fiyatları ve doğalgaz fiyatları. Ondan sonra mesela Avrupa'da, özellikle Almanya'da aşırı sağın biraz daha iktidara gelmesi ya da iktidara yaklaşması, onların Rusya ile aralarındaki ilişkiyi nispeten düzeltmeleri Amerikalıların oyununu çok kötü bozabilir.
Aa, olabilir, evet, doğru.
Yani çünkü Amerika şu anda Houston'dan Avrupa Birliği'ne doğal gaz, daha doğrusu LNG, sıvılaştırılmış doğal gaz satma derdinde.
Evet.
Almanya mesela inanılmaz bir hata içindeydik epey bir zaman. O kadar Ruslara bağlı bir strateji güdüyorlardı ki Almanya'nın sıvılaştırılmış doğal gaz alabileceği bir boşaltım istasyonu yoktu.
Evet.
Türkiye'de bile 3 tane var bunlardan.
Aynen.
Dolayısıyla Almanya'da şu anda 3 tane kuruluyor ve bildiğim kadarıyla Türk şirketler kuruyor onu da.
Şimdi yalnız hala yeni bir haber vardı. Ruble kullanılmasını dikte ediyor Rusya.
Evet.
Bu doğalgaz satışında ve hepsine kabul ettirdi.
Evet. Ama Trump da dün şey dedi. Bundan sonra o ülkelerden gelen bütün mallara %100 gümrük vergisi koyacak. Koyar.
Ya koyar da bu sefer Amerika'nın içindeki enflasyon, yani onu
enflasyon
da...
Enflasyon çıldıracak tabii
onu,
ki.
Onu da şeyle bir açıdan bastırmaya çalışacak tabii, vergileri aşağıya çekerek de.
Evet.
Bu %100'ler havada uçarken %5'lik vergi indirimiyle
hiçbir şey
enflasyondan kurtulamayacak tabii. Bunları yapamayacak, öyle görünüyor.
Birinden birini yapamayacak,
evet,
en azından.
Evet.
Yani çünkü şöyle, hani Trump çılgın olabilir ama aptal değil. Yani
kesinlikle
burada değil. Çin'e %100 vergi bütün ürünlere koyduğu anda Amerikan ekonomisi çöker.
Yani büyük bir enflasyonla karşılaşır diyelim.
Yani onlar bizimki gibi %80'leri bulan enflasyonla yaşamaya alışkın bir ülke değil. %5, %10.
Onlar için felaket. Çok, tabii. Konuyu dağıtmadan sana şeyi sormak istiyorum. Bu söz verilen gelişmekte olan ülkelere iklim değişikliği ne karşı teknolojilerini yükseltmeleri için bir talep ettikleri miktar var. 1.3 trilyon dolar galiba.
Dur. Şimdi talep ettikleri miktar demek çok doğru değil. Çünkü
nedir o, anlatsana.
Birleşmiş Milletler epey ciddi önemli ekonomistleri topladı ve dedi ki iklim değişikliğini durdurmak için gelişmekte olan ülkelerin ne kadar finansmana ihtiyaçları var. Ve bunların İngiliz'i, Amerikalısı, Alman'ı falan bunlar. Oturdular, dediler ki en az 1.3 trilyona her sene
ihtiyacı
var gelişmekte olan ülkeleri. Yani onlar kendileri üretmiş değiller bu 1.3 trilyon lafını. Ama Birleşmiş Milletler'den bu laf gelince gelişmekte olan ülkelerde dediler ki en az 1.3 trilyon
istiyoruz.
Şimdi
burada aslında benim daha önceden kafamdaki rakam bütün dünya için normal yapılacak yatırım seviyelerine ek 2.1 trilyondur. Yıllık.
Hatta ben ama bunun içine Çin ve gelişmiş ülkeler dahil.
Dahil, hepsi evet. Dahil. Hatta ben o zaman...
Bu 1.3'ün içinde Çin yok.
Çin yok. Evet. Biliyorum onu. Hatta ben o zaman şunu demiştim kendi kendime. Bunlar 2007-2009 krizinde bu bir Mortgage Backed Securities'den kaynaklanan Amerika'nın Wall Street'in kendi yarattığı aslında bir kriz. Bunun etkilerini önleyebilmek için 2 sene içinde kimse kesin bir şey söyleyemez ama dolaşan laflar 15 ila 20 trilyon dolar. Bunun yanında yahu 2 trilyon dolar demek ki insanlık için çıkarılabilir bir miktar diye çok düşünmüştüm. Rahat. Ama 1.3 trilyonda ne oldu?
1.3 trilyondan 300 milyara indi.
Aman Allah'ım.
Yani o 300 milyara da inmedi esasında. 100 milyara indi.
Daha da felaket yani.
Tabii. Yani 2025'te vermeyi taahhüt ettikleri miktar 100 milyar dolar. Bu 100 milyarı 2035 yılına kadar 300 milyar dolara çıkartacaklar. Taahhüt bu.
Yılda.
Yılda.
Ve dolayısıyla 2035'e kadar olan süreci de 1.3 trilyon dolardan gayet uzak bir şekilde hani kümülatifini hesaplasan neredeyse 10-12 trilyon dolarlık bir açıkla.
Kesinlikle. Ha bu zaten bekleniyordu. Ancak ilk gün Can Europe, Climate Action Network Europe, pardon Europe değil International. Bunun başındaki kadın dedi ki ya gerektiği zaman Amerikan ordusu kendisine 3 trilyon dolar verebiliyor senede.
Verir.
Gazze'de çocukları öldürmek için İsrail ordusuna 2 trilyon dolar verdiler. Demek ki para yok değil.
2
para
trilyon doları biraz abartmış ama evet,
hani uzun vadede baktığımızda çıkartıp 2 trilyon dolar vermişlikleri yoktur ama bir vadede bakıldığında
kümülatif bakıldığı zaman
bu kadar bunlara evet. verdikleri destek. Dolayısıyla para yok değil. Var.
Kesinlikle
ama
var.
Bu işe verilmiyor olması kabul edilemez dedi. Ama kabul ettiler. Yapacak bir şey yok.
Peki yani şöyle bir şeyi merak ediyorum ben. Bu iklim krizi artık etkileri ciddi ciddi görülmeye başlandı. Mesela 2023'ün yazında bütün İspanya'da, İtalya'da korkunç sıcaklar oldu. Keza 2024 de ondan farklı şekilde evet. gitmedi. El Niño'dan çıktığımız halde. Sen demiştin ki biraz daha rahat olacak ama öngörülerinden çok daha yukarıda
kötü.
Gitti.
Evet.
Kötü gitti. Şimdi bunu anlamıyorlar mı?
Bunu anlıyorlar ama hani
bize dokunmaz mı
dün
diyorlar.
Dün de bir Türk politikacıyla konuştum. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız bunu anlamıyor mu? Yani bizde de soru bu oldu. Yani Trump bunu anlamıyor mu? Bilmem. Ya bunların hepsi anlıyorlar.
Anlıyorlar.
Ama politikacıların olay ufku bir sonraki seçime kadar.
Evet.
Yani 5 sene sonraya kadar iklim değişikliği hepimizi öldürecek bir seviyeye gelip bütün benim alacağım oyu götürebilir mi? Götürmez. Yani o zaman ancak bu kadar ilgilenirim ben bununla.
Bunun bütün dünya çapında olması hakikaten çok vurucu. Şöyle ki şimdi bunu burada noktalayalım aslında. Bir dahaki podcast'te buradan başlayalım.
Çünkü konuşacak olursak gider bizim
çok,
konuşma.
Çok uzayacak. Şimdilik o zaman bu ilk podcast'imize bir son verelim. Bir dahakine görüşmek üzere diyelim.
Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.
Ben Levent Kurnaz.
Ben Erhan Aksoylu.
Bu podcast'ta bilimden politikaya, kültürden dedikoduya, çevre, iklim ve enerji konularını masaya yatıracağız. Artisan Podcast.